Ayrım 2.
Asfaltçılarsa başka çare kalmadığını anlamış, bisikletlerinden inmiş, çamurdan dönmez olmuş tekerleklerini sürüyerek bize doğru gelmişlerdi. Bekliyorduk. Önemli bir şey bekliyorduk. Ben biraz korkuyordum bu önemli şeyden. Hiçbirimiz alay edemiyorduk bu gelişle. Yanımıza geldiklerinde Çetin hepimizi birden kucaklayacakmış gibi hareketle "Alman orduları Polonya'ya girmiş," dedi. Ses çıkmamıştı bizden. Gene de çıkmadı. Metin bisikletini o iri kıyımlılığına yaraşan bir sertlikle Çetin'in eline tutuşturarak bize daha da yaklaştı. Eli bende, "Harp başladı demek istiyoruz. Anladınız mı?" diye savurdu. Babam radyodan biliyor. Sarıkum'da o zamanlar bir onlarda bir de çuhacıların takım tıklavat dolaştıkları meşhur 12 odalı evde radyo vardı. Bu evlerin ikisi de demir yolunun öte yanındaydı. Çetin'le Metin'in böbürlenişini haklı görürdük bu yüzden. Annem, babam bile onlara sık sık misafirliğe değil de radyo dinlemeye giderlerdi. Çayırın kenarında duruyorduk. Kimse bir şey söylemiyordu. İkizler bu susuz karşısında burunları havada, bisikletlerini yola, koca koca taşların tümsek tümsek durduğu yola çekip yerde buldukları bir değnekle temizlemeye çalıştılar. Harp başlamıştı. Hani tarih kitaplarında gördüğüm atların, mızrakların birbirine girdiği, ölülerin yerlerde yattığı resimlerdeki gibi. Yanımdakiler birden uğuldamaya başladı. Bildiğim coğrafyayı tüketiverdim. İkizler burunları gene havada uzaklaşırlarken daha o sırada bütün devletler şehirler sayılmış durumdaydı. Herkes bir şeyler söylüyordu. Fikret'e baktım, susmuştu o. Sonra bana bile bakmadan istasyona doğru uzaklaşmaya başladı. Durgundu, yolda yürürken bile. Koşardı oysa her zaman. Metinlerse evlerinde bundan dolayı hiç de üzüntü duyulmuyormuş gibi konuşmuşlardı. Her zamanki halleri vardı üstlerinde, içlerinde. Anlayamıyordum, eve koştum. Ninem oturma odasındaki sedire uzanmıştı. Koşup tepesine dikildiğimi, ikizlerle ötekilerden duyduklarımı bir solukta anlattığımı hatırlarım. Ninem sert bir hareketle kalkmıştı. "Harp ha? Gene mi? Gene mi bu Almanlar? Kahrolasıcalar, doyamadılar, doyamadılar." Bunları söylerken bakmamıştı yüzüme. Kızmışa da pek benzemiyordu ya, gözleri yaşarmıştı yalnız. Onu kızdırmaktan korktuğum için gidip taşlığın bir köşesine oturdum. Asıl kızacağı şey benim taşlara oturmam olabilirdi. Düşünmedim bile. Harp vardı ya. Almanları annemin de sevmediğini biliyordum. Çok sonra öğrenecekmişim nedenini. Dayımın genel savaşta öldüğünü onlardan bilirlermiş. "Harp başladı demek istiyoruz," demişti Metin. Oysa harp olmayacak bir şeydi, olmamalıydı. Babası duymuşmuş ikizlerin. Hem radyodan yalandı ama. "Yurtta sulh, cihanda sulh" dememiş miydi ata? Daha geçenlerde bir yerde okumuştum bunu. Demişti ya, Almanlar atayı dinleyecek miydi? Pekala geçmişti ama Alman askerleri geçen yılki cenaze töreninde bacaklarını bir tuhaf atarak öne, büyük amcamın kel başını hatırlatan miğferleriyle umursamıyor değillerdi demek. Gene de uymuyorlardı ona. Ninem belki bunun için kızıyordu onlara. Haklıydı o halde. Hem sonra belki de radyo yalan söylemişti. Belki de Metin'le Çetin şakacıktan uyduruvermişlerdi bu lafı. Yo ama bisikletlerini çamurlu arsaya nasıl sürerlerdi öyle olsa. Doğruydu bu laf. Doğruydu muhakkak. Demek atanın dedikleri ellerini kollarına bağlamıyordu Almanların. Ata ölmüş olduğu için mi yoksa? Taşlığın kenarında taşın sert soğuğu yavaş yavaş içime işlerken bir yıl önceki cenaze günlerini ancak bugün sarhoşluk diyebileceğim bir halle nasıl yeniden yaşadığımı hatırlarım. Işıklar içinde bir kalabalığın aktığı, ağır ağır aktığı o yol geliyor aklıma. Taksim'deki anıttan Harbiye'ye uzanan yol. Evimiz anıtın karşısındaydı. Bütün gün toplanılmıştı. Anıtın çevresinde bir kız vardı sonra. Kürsüye çıkmıştı, ağlıyordu. Yüzü ıslak ıslaktı gözyaşından. Toktu ama sesi "Ayrılmayacağız," dediğini hatırlıyorum. "Hiç ayrılmayacağız." Kalabalık uğulduyordu. Alkışlıyordu galiba. Başka pek çok şeyler söylemişti ya, aklımda kalan bu "ayrılmayacağız" sözüydü. Akşam üzeri o yoldan Harbiye'ye doğru yürütmüştü babam beni. Kalabalığın yüzüne bakıyordum, ağızları, göz kapaklarını bir ağırlık çekiyordu sanki. Yerlere kadar sarkan bayraklar vardı. Yüzümü kaldırıp onlara sürüyordum altlarından geçerken. Harbiye'de meşaleler vardı. Taştan bir asker, arada bir maşrapa ile bir şeyler döküyordu içlerine. Havada bir duman vardı. İçim eziliyordu. Ağlıyordu kalabalık. Ağlayamıyordum. Kendimi zorlamaktan vazgeçmiştim. Zorla ağlayamazdım. Bir şey yakıyordu gözlerimi yalnız. Boğazımı bir şey tıkıyordu. Anlıyordum ayrılmayacağızı. Atanın yolundan ayrılmışlardı. Genel savaşla erkinlik savaşı her şeyi yoluna koymamıştı. Daha fazlasını düşünemedim ama. Ninemin yaklaşan ayak sesi beni fırlatmıştı yerimden. Hatırlarım, yemek yemeliydik. Acıkmanın saati geldiğini unutmuştum oysa. Ninem ekmek almaya gönderdi beni. Elime sıkıştırdığı parayı sessiz cebime attım. Dışarıda ise bir daha düşünememiştim atayı. Sarı kumun öğle güneşi geçmiş günlerin kavuruculuğu ile yakmaya çabalıyordu dışarısını. Ter içindeydi sokaklar. Toprak yumuşak, duvarlar sızıntılı, kiremikler buharlı. Buğu içindeydi sarı kum. Taştan taşa sekmeden, çayırda yeniden koşuşan arkadaşlara bakmadan, istasyon yolundan bizim sokağa sapmakta olan Fikret'in elindeki dergiyi merak bile etmeden fırına doğru yürüyordum. Polonyalılar sonra gene geldi aklıma. Erkinlik savaşlarından başka bir savaş tasarlayamadığım için onları çıkıp kim kurtaracak diye kafa yoruyordum. Yaltaklanıp duran kedi arkadaşlarımın hiçbirine yüz vermeden yürüyordum. Sıcak artmıştı. Duvarlarla diplerindeki otlarla birlikte ben de terliyordum. Patlıcanların, kabakların cızırtılı kızarışını duyuyor, kapı önlerinde pişirilen etlerle balıkların kokusunu derin derin çekiyordum içime. Peynir, soğan, yağ, kavun hep birden kokuyordu o maltuz kokusuyla karışık. Üzüm kokuyordu sonra. Sarı kum her zaman üzüm kokardı. Geniz yakacak kadar. Bu kokular her günkü gibi bulut bulut bir sıcakla mavi göğe doğru yükseldiği için kayıtsız, ilgisiz sanıyordum herkesi. Arada bir yüzlerle ellerde bir durgunluk seziyor, yanıldığımı anlıyordum sonra. Pişen etler her günkü gibi çevriliyor, sahanlara, tabaklara aktarılıyordu. Ekmek kucağımda dönerken Dilaver Hanım'ın kapısının önünden büyük bir merakla geçmiştim o gün. Her günkü gibi pencereden bakıyordu. Bense her günkünden büyük bir parça ekmek koparıp attım ağzıma. Dilaver Hanım o günde hiç duraksamadan sesinin her günkü tazeliğiyle her gün söylediği sözü her gün söylediği gibi tadına ilk olarak varıyormuşçasına söyledi. Ekmeği bitiriyorsun ayol, gelip nene söyleyeceğim bak gör. Evinden hiç çıkmazdı Dilaver Hanım. Çıkış sözü etmek doyuruyordu ona anlaşılan. Dilaver Hanım her günkü gibiydi. Bizleri sık sık penceresinin önüne çağırıp koca koca açılan ağızlarımıza bakmadan, bir şey anlamadığımızı düşünmeden, korkunç, kanlı, karmakarışık savaş hikayeleri anlatan kadın da öyle olduktan sonra sarı kum, savaşı düşünüp durgunlaşmış olamazdı ki. Eve gidince nineme her günkü küçük yalanımı savurdum. Saraylı hanımın selamı var sana, diye. Ninem aleyküm selam demişti. Evet, her şey her günkü gibiydi. Yemekten sonra harpte ölenlerin kanının kanlı sargılar, sargılı kollarla alınların, kafalarla kolların koyup yığıldığı kaya dipleri, çadırlar, borular, yıkık duvarların, kitaplarla dergilerdeki resimlikleriyle kafamda kovalaştığını hatırlarım. Ninem pencerenin önüne oturmuş, dimdik uzaklara bakıyordu. Konuşmamı istemediğini, konuşmayışından anlıyordum. Sigara içiyordu üst üste. Neden sıkıldığını bilmiyordum. Bahçe kapısında nineme gözükmeden kaçtım bostanların içine doğru. Kimseleri görmek istemiyordum. Saatlerdir görmediğim Fikret'i bile çağırmadım yanıma. Ne yapıyordu o saatlerde hala bilmiyorum. Evde oturduğunu, uzun uzun düşündüğünü sanırım. Sonra öğrenirim bir gün. Unutmamıştır eminim. Dalmıştım fidanların arasına. Sap diplerinde, yer yapraklarının altında yılan yumurtası dediğimiz bir takım nesneler bulunuyor. Onları ökçemin eziciliğinde eritiyordum. Bir şey titriyordu içimde zevkten. Hava birden karardıydı sonra. Böcek sesi her yanı kaplıyordu. Yaprakların arası sıcak, yapışkandı. Annemle babamın gelişi yakındı herhalde. Bostandan yola, yoldan çayıra, çayırdan asfalta çıktım koşarak. Uzaktan bir tren sesi geliyordu. Bir ağacın dibine çömelip beklemeye koyuldum. Dalmışım. Babamla annem duruyordu tepemde. Kalktım, birden babama harbi anlatmaya başladım. Karmakarışık bir şeyler anlattım. Hatırlarım, Almanlar Polonyalılarla erkinlik savaşına giriyordu birbirine. Durdum sonra, o konuşsun istedim. Bekledim, konuşmadı. Çayırdan konuşmadan geçiyorduk. Annem evin kapısında durup, bize el sallayan nineme doğru hızlı hızlı yürüdü. Babam o zaman konuştu. Korkacak bir şey yok oğlum, diyordu. Her harp İstiklal Harbi olmaz. Almanlar kötü insanlar. Polonyalılar dayanabilirlerse ne âlâ. Yoksa bizim için bile kötü olabilir. Korkma, erkekler harpten korkmamalı. Güç bir şeydir harp, geçer ama. Sustu sonra. Korkmadığımı anlatamadım. Eve girerken ninemin elini öpmüştü babam. Yapmazdı bunu her zaman. İstanbul'dan bir kitap getirmişlerdi. Ona daldım. Yemek yemek bile istemiyordum. Annemse o gece zorla yemek yedirdikten sonra zorla yatırdı beni. Ses çıkaramadım. Bir şeyler takılmıştı aklıma. Ne olduğunu bir türlü bulamıyordum. Hatırlarım uyumadan önce uykunun mor aydınlığı içinde birden bunu çözdüğümü. Babam eve girdiği andan beri şarkı söylemişti o gece ilk olarak. Sonra suyun başına koşup geldi. Köprünün altına çekildim. Ağzını boruya avucunu bir araya getirdi. Kıpkırmızıydı yüzü. Alnında sular parlıyordu. Ter su sıçramış olamazdı oralara kadar. Köpekler neden sonra ona kendi seslerine yetiştiler. 5. gün. Sonra suyun başına koşup geldi. Köprünün altına çekildim. Ağzını boruyu avucuna bir araya getirdi. Kıpkırmızıydı yüzü. Alnında sular parlıyordu. Ter su sıçramış olamazdı oralara kadar. Köpekler neden sonra ona kendi seslerine yetiştiler. Köşeyi kararsız bir toz dumanı salarak döndüler. Geldiler, durdular. Su içiyordu, kıpırdamadı. İkisi de çeşme suyunun çamurlaştırdığı topraklara çöktü. Gözlerini kırpmaya başladılar. Bekliyorlardı onu. Dilleri sarkmış, titrek titrek sallanıyordu. Bir tanesi öfkeyle dişlerinin buduna sapladı. Kaşıntısı geçti, gene baktı ondan yana. Yeni doğruluyordu. Sular çenesinden göğsüne, göğsü bembeyaz. Göğsünden gömleğini yaş bir yolla çizerek karnına iniyordu. Bana değil köpeklere baktı. Sonra pantolonunun alt düğmelerini hızla çözdü. İşeme diyemedim. Çeşmeye işenir mi? Diyemedim. Pantolonun içine soktu. Eli dolu çıktı. Öteki avucuna su doldurup getirdi. Altına tuttu. İç dedi. Sen de susadın. Yorulduk bu kadar koştuk. Koşturdun beni. Atımsın sen. İç. Sen de serinle. Bana bakmadı bile. Ben katı katı durdum. Suladı. Soktu içeri. Düğmelerini ilikledi. Sonra başını çevirdi. Göz göze geldik. Dudağın ucu biraz kıvrıldı. Gözleri kısıldı. Boynunu kırdı, gülümsüyordu. Köpeklere baktı sonra, onlar da kalktı. Yerden bir taş alıp çayıra doğru fırlattı. İkisi de taşlar gibi fırladılar taşın ardından. O da koşmaya başladı. Tren bir yıkıntı gürültüsü içinde tepemden geçmeye başladı. Uzaktan gelişini duymadım, düdüğünü bile. Şakaklarım atıyor tekerlerin altında. Sustu sonra şakaklarım da sustu. Uzaktalardı şimdi. Köye doğru koşmadılar. Taşı köyden yana atmıştı oysa. Ben köye dönecektim, dönmeyecektim. Artlarından koştum. Fikret'in annesinin istediği terleri attım elimden. Durdum, avucumun terini pantolonuma sildim. Köpeklerin sesi uzaktaydı. Az ileride duruyordu Müşfik. Ağırlaştım. Gittim arkasında durdum. Bacakları boncuk boncuk parlıyordu. Döndü. Gel bebekçiye gidelim dedi. Köpekler yemyeşil havlaya havlaya geldi yanımıza çöktü. Annem biliyor mu buraya geldiğini dedi. Bilir ya dedim. Okula gitmiyor musun? Az kaldıydı bitmesine. Biz zaten buraya geldik. Karnemi yollarlar. Peki ile geçeceğim. 3 gün kaldı tatile. Onun için kaçtım. Anneme söyleme. Isırtırım yoksa barut. Kırçılı başını kaldırdı. Uzun otların içinde yemyeşil geldi. Sonra başını Müşfik'in dizine dayayıp gözlerini bana dikti. Kırpıştırdı, yalandı uzun, kupkuru diliyle. Anneni bilmem ki dedim. Bilince söylemeye kalkarsın da belki. Barut'a bakıyordu. İkisinin de başı ayaklarının arasında duruyordu. Sarısını otların arasından şöyle bir görebiliyordum. Müşfik'le göz göze bebekçi kim dedim. Kalktı, kalktım, onlar da dikildi. Uzun otların içinde yemyeşil. Otların bodurlaşıp kuruduğu çiğnenmiş bir yere yürüdük. Bir köprünün dağa geçtik altından. Köyden de görmemiştim burasını. Şimdiye dek 2 kez uzanmış olduğum köprüden de bir ağaç vardı. Çınara benzer. Dibinde çukur bir patika. Birden denizi gördüm karşımda. Koca koca cilalı, mor, sarı, tek tük yeşil, tozlu, dumanlı çakılların üzerinden yürüdük yürüdük. Baktım. Bir kayalığın dibine bitiştiği yerde bayağı büyük bir kulübe vardı. Önünde bir kol, 2 bacak duruyordu. Çakılların arasında kollu bacakların biri yırtılmış, kirli pamuklar bir paçavranın ucu taşmış yırtıklardan. Öteki bacak sağlam. Müşfik eğildi, sağlam bacağı aldı, denize döndü, kolunu açtı, hızla fırlattı. Köpekler suya atıldı. Kulübenin içinden kalın kalın, sağlamına atmadın inşallah, dedi biri. Onu attım, dedi Müşfik. Kızdım da ona, onun için atmıştım dışarı. Uymuyordu bir türlü, işe yarardı ama neyse gel. Ne getirdin? Söylediği sözlerin hepsini ezberledim. Sağlamına atmayacaktım da ne yapacaktım, dedi Müşfik. Çekti kolumdan, girdik. Adam pencerenin önüne oturmuştu. Arkası dönük bize, kim bu, dedi. Sarı kuma yeni geldiler, bize yakınlar. Fikretlerin bitişik komşusu. Adam çevirdi başını, baktı. Önündeki işe daldı yeni. Çepeçevre raflar vardı duvarlarda. Üstleri dolu, çanak, çömlek, ipler, kese kağıtları, içleri pamuk, paçavra, dolu kese kağıtları. Tavanın köşesine, kapıya yakın bir yerde salkım salkım kollar, bacaklar, bir iple bağlı, asılı. Gövdeleri aradım. Bir torba dolusu ot, saman, sap vardı karşı köşede. Üstünde boynu buruk piliçler gibi kolsuz, kanatsız, ne kız ne erkek duruyordu gövdeler, buruk. Sonra, rahime geldi mi? Geldi. Ne dedi? Adamın arkasında, her zaman dediğini, büyü yapıp satıyorsun. Bu bebekleri çocuklara, evini barkını sen yıktın. İstanbul'un diyor. Karısı ötekine kaçtığı gün, kızın elinde senin bebeklerden varmış. Pencerenin gerisinde bir hafta dolusu baş, ana ne dedi? Ne diyecek, güldü. Rahime saçmalama dedi. Bizim oğlan da vaktiyle bebek aldı ondan. Reşit Efendi ile arama bir şey girdi mi? Kiminin gözü var, kiminin yok. Cam gözlüsü de var, boyalı gözlüsü de. Hanım dedi, nazarlık vardır. Gömleğinin altında senin. Hem sana büyü yapmışsa şükret. Hamdolsun iyisin maşallah dedi. Fatma'nın iğne iptiklere döndü. Süzüm süzüm süzdü onu herif. Ona da mı? Anam para verdi, savdı. Fatma Hanım iğne ipliklere döndü bizden çıktığında. Bunlara da gider bugün. Hem yeni gelmişler. Başların saçlısı da var, külahlısı da. Adam birden döndü. Bana bak, buraya geldin ya, paran varsa bir bebek alırsın. Yoksa gene alırsın da parasını bir daha gelişte getirirsin. Bizim dükkana gelip de almamak olmaz. Cevap bekliyor gibiydi. Vermedim. Müşfik gözlerinin içine bakıyordu. Bebekçiye baktım sonra. Dik, köşe köşe bakıyordu gözümün içine. Sustum. Paranla alırsın ama anandan istediğini öğrenmeyeyim. Anan kimden aldığını sorarsa bebekçi Osman'dan dersin. Nereden diye sorarsa, anladın mı? Nereden? Bağırıyor. Başların gözlüsü de gözsüzü de ona bakıyor. Aldığını sorarsa o zaman çayırda gördüm dersin. Gürlüyordu. Erkeğim ben, dedim. Erkekler bebekle oynamaz ki. Kızlar oynar, değil mi? Gözleri büyüdü. Bu köyün bütün çocukları Osman'dan bebek alır. Gelir alırlar. Sarı kumlar erkek değil mi? Bir sen mi? Erkeğim tabii. Neden ağlatmazlar evde? Erkeksin. Haydi çıkar paran varsa, haydi durma. Müşfik gene boynunu kırmış, gözleri güleç, başını salladı inceden. Al demek istiyor gibiydi. Cebimi taradım, çıkanı verdim Osman'a. Ne kadardı bilmiyordum. Saydı, masanın önünden çekildi. Seç. Masanın üzerine renk renk bebekler vardı. En öndekinin kolları bacakları yerinde duruyordu. Başı daha yerleşmemiş. Kimse benim gibi yapamaz bu bebekleri. Başını, kollarını, bacaklarını ayrı ayrı yaparım. Sıkıldıkça bir baş, bir gövde aklıma estiği gibi. Lastikle bitiştiririm sonra parçaları. Ben öyle yaparım. Oynar böylesi. Çabuk da kopar ya, diyordu. Lacivertlisini seçtim. Elbisesi kefen gibi bir şey. Aldım. Döndüm onlara doğru. Müşfik dudağı tatlı, gözü güleç, Osman'dan uzaklaştı. Döndü. Gidelim. Çakıllara bastık gene. Denizin kokusunu serin güzel geldi. Müşfik o büyücü karıyı görünce, şöyle bir gece gideceğim. Bacaklarını tuttuğum gibi ayıracağım. Sesi çok kalındı. Uzaklaştık. Peki, dedi Müşfik denizin kenarında. O kurşuncu Rahime ise ben de bebekçi Osman'ım. Bana büyücü dediğini duymaya göreyim. Bir balık ölüsü yatıyordu. Büyücü olsam müşterisini elinden alırdım. Cüce musibet. Pis kokuyordu, leş gibi. Karnı kapkara, çatlaktı. Ayrılmış ortadan. Geldiğimiz patika geride kaldı. Birden köpekler kalktı çakılların arasından. Tüyleri ıslak, çamurlu. Hırladılar. Müşfik kolumu tuttu, sıktı. Taş sektirelim. Çakılların küçüklerini seçti, bir avucuna doldurdu. Bebeği yere bıraktım. Taş toplarım diye sarı atıldı, bebeği kaptı, barutla çekiştiler. müşfik taşları sektiriyordu bana. Bakmadan onlar sessizdi. Bebek parçalandı. Müşfik diyemedim. Parçalarını tükürdüler, gene yattılar. Tiksindim. Önce bir kolu yakaladım, denize fırlattım. Barut hırladı. Yerinden oynamadı. Sonra öteki kolu, sonra başı, sonra baş hemen batmadı. Kollar ince, yan yan gidiyor. Gövdeyi ufalayıp ufalayıp serptim denize. Sonra bacakları teker teker. Müşfik bebeğe bakmıyordu. Hala taş sektiriyordu. Aferin dedi attığı taşın ardından. Aferin, seninle arkadaş olacağım. Son taşını atmış, gidelim dedi gene. Kıyıdan yürüdük. Köpekler önden koşuyordu. Çok yürüdük. Sonra Osman biraz deli dedi Müşfik. Annem böyle söylüyor. Sarı kuma ilk geldiği zaman Osman'ı babamın yanında yamak bulmuş. Hamuru o yoğururmuş. Sonra bir sabah kalkmış gitmiş. Bezdim demiş. Ben müşteriye gitmem. O gelsin ayağıma. Ne yapacağımı bilmem ama bir şey yapacağım demiş. Uzun bir zaman görmemişler onu. Sonra bebek yapmaya başlamış. Bilirim o zamanı. Önce pazarda satmaya kalktı. Cüce rahime büyülü dedi bunlar. Pazardan kovdular. Ben acıdım. Babam çok kızıyordu ona. Deli dedi, hayırsız dedi. Ona yardım etmek istedim. Bir gün çayırda görmüş, ardından gitmiş. Yerini öğrenmiş, çocukları kandırmış. Hepsine bebek aldırdım. Sana da aldırdım. Parçalarım bebeklerini elime geçtikçe yenisini alsınlar diye. Sustuk, yürüdük. Kıyı bitti bir yerde. Papucunu çıkar dedi, çıkardım. Çorabımı da çıkardım. Çorapsız da o. Suya girdik, yüksek kayalığa, sürüne sürüne. Baktım, dalma dedi. Bir adım ilerisi çok derin. Üç çocuk boğuldu burada. Çakılların denizin dibindeki çakıllar kaygan olur. Üzerinde yürümek güçtü. Yeşildi çakıllar. Burada az ilerisi karanlıktı. Ağaç ağaç yosunlar vardı. Burnu döndük, kıyı gene başladı. Papucunu giydi, çoraplarımı giydim, bekledi. Papucumu giydim, köpekler koşuyordu. Çok uzakta denize girenler vardı. Arkalarında daha uzaklarda fener duruyordu, apak. Yürüdük, sonra sık sık gider misin Osman'a dedim. Giderim dedi. Çok severlermiş birbirlerini. Sonra buradan gidersin artık eve dedi. Köpekleri çağırmadı. Çakıllı kıyının gerisinde çatlaklar içinde kırmızı toprak yükselmeye başlamıştı. Yarık bir yerinden tırmandı. Koştu, göremez oldum onu. Çayıra gitmiş olacak. Tepemde bir kavurtu duydum birden. Saçlarım kızmıştı. Koştum, tökezledim, koştum. Ötekilere yaklaşınca soyundum. Donumu ıslatsam ne olacak? Ninem denize girdiğimi anlarsa nasıl olsa paylar. Anneme söylemez ama. Kuruturum da donumu. Güneş kızgın, çakıllar sıcak. Öğle vakti gelmiştir. Yüzme bilmiyorum, öğreneceğim. Müşfik de Fikret de biliyor yüzmesini. Şimdi kuru her yanım, eve gitmeyeli artık. Fikret'in annesi de tere istemişti benden. Söylemez olaydım çayıra çıkacağımı. Ne yapsam? Odalardan biri. Fenerin ışığı yolun üstüne bir daha düştü. Suat uzaklaşmış bile. Tek balığını sallıyor elinde. İstasyona 7 dakikada, evine 10 dakikada varır. Döndüm, denize inen yolun başında ışığın sandalı aydınlatmasını bekliyorum. Sandal çırpıntılı, ışığın içindeyken atıyorum balığı. Küf, kof, katılmış katılığının sesi geliyor. Eve gitmek uzun sürer. En azından 15 dakika üşeniyorum. Usanç geldi bu yoldan. Babam kızmış, kapının sürgüsünü gene sürdürmüştür annemi. Otele gitsem, ömrümde giremedim gıcırtılı, esnediği esneyecek gibi duran kapısından içeri. Yıllardır da geçerim önünden. Ne zaman gelecektim sanki? Yatağımı evimi sererdim şimdiye kadar. Oda demeli, oda demek daha doğru olur. Odamı, yalnız odamı severdim. Ondan da soğuttular sanki beni. Garip olacak, kılığım da pek uygunsuz, aldırma. Kapı sürgülü olsa bile bodrum penceresinden girerdim. O da olurdu. Otel. Oteli denemeli. Yeni bir oda görürüm sırası gelmişken. Param var. Nüfus cüzdanım yanımda değil. O gerekli sanırım adama. Sarı kumluyum da diyemem. Evine gitseydin der. İnanmaz da kapının sürgülenmesi hikayesine. Kuşkulanır. İnansa bile bir türlü otelin önünden geçemem bir daha. En iyisi açıkça yanıma almadım demek. Balığa çıktık derim. Laf olsun diye zaten birer balık çektik Suat'la. O eli boş dönmesin diye aldı yanına. Eve götürür, ter dolabının orta yerine yerleştirir. Ailece paylaşacak olsalar bir tadımlık bile düşmez her birine. Bilemedin, kedinin önüne attırır büyük hanım. Ama balığa çıkan Suat balıkla dönmüştür eve. Anam bilir niye çıktığımı denize. Bir şey söylemeyi de Dilaver hanımlığına yediremez. Balığı attım zaten.
Öyle için ne yapayım? Otelde gülerler tek balığı görseler.
Hem onlara ne? Gider yatarım. Dertleri künye ise ezbere okurum.